Ayrım 9, sayfa 75. Haziran. Bu çok saçma dedi Kettin. Buddy ilk randevularına giderken 2 saat önce evden çıkma konusunda ısrar edince. Orada gerekenden daha fazla oturup beklemek istemiyorum. Ama Buddy kollarını kavuşturup da başını öne eğince Kettin artık çıkar yol olmadığını anlamıştı. Arabaya binerken Kettin arabanın kapısını biraz fazla sert kapadı. Sabah sesinin içinden ve köprüden geçerken hiç konuşmadılar. Ipswich yol ayrımını geçtikten sonra trafik yoğunlaştı ve radyodan 2 kilometre ileride 4 arabanın zincirleme kaza yaptığını duydular. Buddy Kettin'e baktı ama Kettin onun haklı çıktığını kabul etmemek için onunla göz göze gelmekten kaçındı. Kettin camdan dışarı baktı ve bu kazanın kötüye alamet olmadığını düşünmeye çalıştı. Buddy avuç içlerini pantolonuna sildi. Trafik sıkışıklığını geride bırakınca aralarındaki sessizlik de bozuldu. Kettin yumuşak bir sesle ''Ağaçlar çok güzel'' dedi. Yaz mevsiminin çiçekleri ve yeşil renkleriyle dolu ormana bakarken. Gözlerini kısıp dikiz aynasına bakarak ''O kadar yağmurdan sonra'' diye karşılık verdi Buddy. Bu doktoru Doktor Truman tavsiye etmişti ama bina burayı tedavi etmesi mümkün olmayan hastaların gönderdiği Aziz Jude Hastanesi olduğu günlerden bilen Kathleen ve Buddy de güven uyandırmamıştı. Metro North Tıp Merkezi oldukça çirkin, alçak tavanlı ve sarı kiremitli bir binaydı. Lastik fabrikasına benziyor diye mırıldandı Buddy. Binanın içindeki haçlar kaldırılmış, lobide daha önce Aziz Jut'un heykellerinin durduğu yer etrafı demir çubuklarla çevrilmiş bir bromelya bahçesine dönüşmüştü. Dipnot bromelya, bir çeşit tropikal Amerikan bitkisi. Mavi plastik havuzun içi bozuk paralarla kaplıydı. Asansörü gösteren okları takip edip asansörle kokusundan yeni döşendiği belli olan gri halı kaplı bodruma kadar indiler. Dergiler yeniydi ve yapma çiçeklerin üzerinde bir gıdım toz yoktu. Birisi bekleme odasındaki floresan lambalarının birkaçını çıkarıp yerine bir iki masa lambası koyarak aydınlatmayı yumuşatmaya çalışmışsa da bunlar sadece akustik kiremit döşeli tavana garip bir takım gölgeler vurmasına sebep olmuştu o kadar. Kettin daha soğuk ve kasvetli bir yer görmedim diye düşündü. Sanki cehennemden çıkma bir bekleme odası gibi düşünüp Joyce burada olsa amma da dalga geçerdi diye geçirdi içinden. Belki Joyce ileride bir roman yazardı ve Kettin ölünce kitabı ona adardı. Kettin ölüm konusunun düşüncelerinde yeniden yer etmesine şaşırmıştı. Sonuçta doktor resmi olarak her şeyin yolunda olduğunu açıklamıştı. Bekleme odasından içeri girdiklerinde 5 çift göz dönüp onlara baktı. Biri saçları döküldüğü için başına eşarf takmış olan 60'larında 2 kadın. Fısıltıyla sürdürdükleri konuşmalarını ara verip önce Kettin'e sonra Buddy'ye bakıp hasta olanın hangisi olduğunu karar vermeye çalıştılar. Ütülü bir gömlek üzerine boyundan lastikli bir kravat takmış yaşlıca bir adam, bastonuna tutunarak hafifçe öne kaykılıp bezgin bir ifadeyle gülümsedi. Zenci bir delikanlı boş boş bakıyordu. Hemen yanında oturan annesi koruyucu bir edayla ters ters baktı. Buddy kolunu Kettin'in omzuna koyup onu resepsiyona doğru yönlendirdi. Resepsiyon görevlisi Kettin'i uzun zamandır görmediği bir arkadaşı gibi karşıladı. ''Aa merhaba Bayan Levin, Mercy birazdan sizinle ilgilenmek üzere burada olacak.'' Marcy dedi Buddy. Marcy sizinle ilgilenecek olan hemşiremiz. Siz Doktor Singh ile tanışmadan önce size gerekli bilgileri verecek. Benim adım Carla. Carla onlara bir form uzattı. Bu arada siz de bunları doldurmaya başlarsınız, olur mu dedi. Kathleen Buddy'nin yanına otururken formlara şöyle bir göz atıp geçen haftalarda yüzlerce kez cevapladığı soruların aynıları olduğunu gördü. Sigorta poliçe numarası, kilosu, boyu, aile öyküsü, sosyal sigorta numarası, doktorunun ismi. Kettin dikkatini toplayamayıp kalemi Buddy'ye verdi. Kettin gözlerini yerden ayırmadı. Genç çocuk bembeyaz parlayan Nike ayakkabılar giymişti. Annesinin ayağında ise siyah rugan, düz bir çift pabuç vardı. Diğer 2 kadın soket beyaz çoraplar ve birbirinin aynı lastik pabuçlar giymişlerdi. Yaşlı adamın ayağında püsküllü makosenler pahalı görünüyordu. Buddy'nin Sears'tan aldığı sarıya çalan açık kahverengi botları evlendikleri günden beri değişmemişti. 3 veya 4 yılda bir yeni bir çift alıyordu. Kathleen, bunlar evlendiğimizden beri 8. veya 9. olsa gerek diye hesap yaptı. Kendi ayağında yıllar önce Maine diye bir mağazadan aldığı mavi boncuklu makasenleri birden gözüne komik göründü. Ayakkabıları yeni aldığında her dalga geçmişti. Kettin keşke her bu kadar uzakta yaşamasa diye düşündü. Elleri buz gibi olmuştu ve kalbinin hızla çarptığını hissedebiliyordu. Bu korkuyla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Esasında kendini şanslı saymalıydı. Yaygın olmayan bir tümör ve temiz marjinler. Bu kanser bile sayılmazdı. Üstelik sağ göğsünde görülmüş, yani kalbi ışın tedavisinin dışında kalacaktı. Hem Catelyn solaktı. Bunların hepsi olumlu şeylerdi. Sonra birden Joyce'un boktan bir durum lafını hatırlayıp gülümsedi. Bayan Devin, Catelyn dalmıştı ve sesi duyunca birden zıpladı. Üzerinde kırmızı bir elbise olan Asyalı güzel bir kadın adının Marcy Myers olduğunu söyleyerek elini uzattı ve Catelyn derin bir nefes alarak bir tepki gösterene dek bekledi. Catelyn içinden kendine gel, kadıncağız nazik davranmaya çalışıyor diyerek kendi kendini azarladı. İçeri geçtiklerinde Catelyn, Marcy'nin bundan sonraki aşamalar hakkında söylediklerini dinlemek için kendini zorladı. Doktor Sink gelip onlarla tanıştıktan sonra binayı gezip radyasyon makinesini ve ölçü almak için kullanılan simülatörleri göreceklerdi. Sabahın büyük bir kısmı ölçü almakla geçecekti. Marcy Catelyn'in ezbere bildiği radyasyonun altın kurallarını bir kez daha anlattı. Tedaviden önce deodorant sürmek yok, pudra yerine mısır nişastası, parfüm yok ve de onların verdiklerinden dışında losyon sürülmeyecek. Buddy niye bunları tekrar yazıyor diye düşündü Catelyn. Sonra Marcy, kalıcı işaretlerin uygulanmasından bahsetmeye başladı. Dövmelerden bahsediyorsunuz değil mi diye sordu Catelyn, sesindeki kızgın tonlamaya engel olamamıştı. Dini inançlarınız açısından dövmemin bir sakıncası var mı diye sordu Marcy. Anlamadım. Musevi misiniz? Evet dedi Catelyn birden savunmaya geçerek. Catelyn Devin gibi bir ismi açıklamak genelde pek kolay olmuyordu. Bazı Musevi hastalarımız dini inançları gereği kalıcı izlere karşı çıkıyorlar. Ben böyle bir şey duymadım. Çok dindar olanlara göre dövme yaptırmak yasakmış. Biz çok dindar değiliz dedi Catelyn. Pekala dedi Marcy nazik bir şekilde. Hastalarımız dövmenin canlarını acıtmadığını söylüyorlar. Zaten neredeyse görülmeyecek kadar küçük olacaklar. Onkologlar bu izleri kalıcı olmasını tercih ediyorlar. Catelyn, biliyorum eğer diğer göğsü de tedavi etmeleri gerekirse ikisini ayırt edebilmek için yapıyorlar. Zaten bunu kabul ettiğime dair bir kağıt imzalamıştım. Catelyn diğer göğüsten dediğinde Buddy yüzünü buruşturdu. Marcy elindeki listenin en alt kısmına bakıp kalemini bıraktı. Sesini anlamlı bir şekilde alçaltarak Bayan Levin dedi. Hemen ardından Catelyn diye düzeltti. Göğüs kanseri tedavisi gören kadınlar için manevi desteğin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Marcy ilk kez göğüs kanseri sözcüğünü kullanıyordu. Danışmanların ve destek grupların faydası konusundaki bulguları anlattı. Catelyn destek gruplarıyla ilgili broşürleri görmüştü ama kendi ufak tefek semptomlarını, saçları dökülen ve kusan kadınlarla anlattığını düşünemiyordu. Üstelik bu konuya mecbur olduğundan daha fazla vakit ayırmak da istemiyordu. Bahçesine zambaklar ekip New York'a Jack'i ziyarete gitmek, Joyce'la daha fazla vakit geçirmek istiyordu. Belki de ölecekti. O zaman bu destek grubunun ona ne gibi yardımı olacaktı? Buddy'nin büyük bir ilgiyle dinlediğinin farkındaydı ama kendisi artık Marcy'ye bakmıyordu bile. Masanın arkasındaki duvarda asılı olan Rockport'taki meşhur kırmızı balıkçı kulübesinin resmine, Marcy Yamaguchi'ye ait yüksekokul diplomasına ve yine üzerinde Marcy Y. Myers adlı yazılı olan hemşirelik derecesine ve çerçeveli fotoğraflara baktı. Fotoğraf kayalık bir plajda çekilmişti. Marcy ve üzerine mavi bir tişört giymişti. Başına bir takke takmış olan iri yarı sakallı adam iki küçük kıza sarılmış gülümsüyorlardı. Kızlardan büyük olanı 10 yaşlarında gösteriyordu. Küçük olanı Down sendromluydu. Catelyn Marcy'ye farklı bir gözle ve ilgiyle bakmaya başladı ama o sırada Doktor Sink içeri girdi ve her şey durdu. Doktor Catelyn'in o güne kadar gördüğü en nefes kesici ve yakışıklı adamdı. Buddy'nin elini sıktı ve ikisi daha önce hastanede başladıkları sohbete kaldıkları yerden devam ettiler. Doktor Sink Catelyn'e ameliyattan sonra onu gördüğünü söyledi. Catelyn herhalde baygındım diye düşündü. Çünkü öteki türlü bu siyah gözleri ve kırmızı dudakların kıvrımlarını unutmuş olamazdı. Doktor o kadar yakışıklıydı ki Catelyn kızardı. Burada konuşmamızın bir mahsuru var mı Bayan Myers diye sordu Marcy'ye. Uzun parmaklarıyla işaret ederek. Soğuk bir edayla İngiliz aksanıyla konuşuyordu. Ev bulabildiniz mi diye sordu Buddy. Catelyn'in haberdar olmadığı bir konuydu. Evet, Marblehead dedi doktor. Geçen hafta taşındık. Eşim de ben de bu kadar güzel bir yerde yaşadığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Ama eğer televizyonun kumandasını en yakın zamanda bulamazsak boşanmanın eşiğine gelebiliriz. Catelyn'in yanakları bu sefer de kızgınlıktan kızardı. Kokteylde falan değillerdi. Bu onun cenazesiydi ve eğer zahmet olmazsa ceset kendisiyle ilgilenilmesini istiyordu. Catelyn elini ağzına götürüp hafifçe öksürdü. Doktor anlamış olsa gerek ki hemen tedaviden bahsetmeye başladı. Herhalde 6. kez falan dinledikleri, muhtemelen yan etkileri anlatıyordu. Yorgunluk, ağrı veya acı, göğsün şişmesi veya büzüşmesi, ışınlar nedeniyle oluşan bir çeşit güneş yanığı. Catelyn doktorun gözlerinin derinliklerine bakıp acaba karısı da Hintli mi diye düşünürken Buddy çılgınlar gibi not alıyordu. İnanılacak gibi değil ama adam kusursuzdu. Doktor ayağa kalktı ve Catelyn'in sağ elini avucunun içine aldı. Makineleri istediğimiz gibi ayarlamamız bir hafta kadar vaktimizi alacak diye izah etti. Sonra ilk tedavi için tekrar görüşeceğiz. Ben sizi her hafta göreceğim ve Bayan Myers da sizinle ilgilenecek. Aklınıza bir şey takıldığında bizi aramaktan çekinmeyin. Bayan Levin dedi ve biraz daha yaklaşıp sesini alçaltarak, biraz rahatlayıp dinlenmeye çalışın. Burada sizinle en iyi şekilde ilgileneceğiz. Evde de eşiniz sizin için çok iyi bakacak eminim. Size düşen iyi beslenip dinlenmek ve moralinizi yüksek tutmaya çalışmak. Ayrıca okyanus kıyısında uzun yürüyüşler yapmanızı öneririm dedi. Catelyn'in elini bırakıp bir orkestra şefi gibi işaret parmaklarını öne uzatarak. Bu konuda çok ciddiyim. Egzersiz tek başına da faydalı tabii ama denizin olumlu etkileri saymakla bitmez. Siz de biliyorsunuz. Evet dedi Catelyn. Doktorun ilgisinden ve dokunuşundan sersemleşmişti. Kumsalda yürüyüş yapmayı çok severim dedi neredeyse kekeleyerek. Çok güzel. Doktor Singh çıktıktan sonra Catelyn ve Marcy göz göze geldiler. Marcy elini kalbine götürüp kalp atışını andıran bir hareket yaptı. Catelyn yüksek sesle güldü. Buddy ne olduğuna dair hiçbir fikri olmaksızın onlara baktı. Size önce tedavi odasını göstereceğim dedi Marcy onları koridora doğru yönlendirerek. Catelyn'in okuldaki kütüphanesi kadar büyük bir odanın kapısını açtı. 1950'lerin bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen radyasyon makinesi odanın tam ortasında duruyordu. Marcy Catelyn'i onunla ilgilenecek olan radyasyon teknisyenleri Terry ve Rachel'la tanıştırdı. Terry onlara tedavi masasının ışınların geleceği hareketli baş kısmına denk gelmesi için nasıl yukarı çıkarıldığını gösterdi. Rachel tavandan sarkan mandallardan ve simlerden yapılmış dört tane meleği işaret etti ve bir hastamızın kızı yaptı dedi. Terry bir süreliğine ışıkları söndürdüğünde kırmızı bir ışık hüzmesi odayı ikiye bölünce Catelyn nefesini tuttu. Terry hemen lazeri sadece düz bir hat ayarlamak için kullanıyoruz diye açıklamada bulundu. Ama rengini mavi veya yeşil olarak değiştirseler daha iyi olacaktı sanırım. Kırmızı nasıl söylesem çok şey, çok kırmızı. Korkutucu dedi Catelyn. Evet biraz korkutucu dedi Terry. Elmacık kemikleri çıkık, iki kulağına da dörtler tane halka küpe takmış sarışın ve güzel bir kızdı. Başka bir koridorda simülatör odasında Catelyn hastane giysilerini giydi. Oda loş ve soğuktu. Catelyn'in göğüs uçları dikleşti. Eskiden inşaat işiyle uğraştığından Buddy'yi dükkandan tanıyan, şimdi de ölçüleri olan John Marion'un sonu gelmeyen ölçümleri bitene kadar da o şekilde kaldığı için utancından yerin dibine girmek istedi. John güçlü, kuvvetli ve eli çabuk biriydi. Kontrol kabini monitörleri ve bilgisayarları ayarlamak için bir içeri bir dışarı koşturup duruyordu. Bu kadar uzun sürdüğü için kusura bakmayın Bayan Levin dedi. Ama bunu dört dörtlük bir şekilde ayarlamamız lazım. Catelyn onun göğüs çevresinin ölçüsünü alırken kolunu profesyonel bir şekilde tutup sanki göğsüne dokunmuyormuş gibi izlenimini yaratmasını takdir etmişti. Sonra Catelyn kapının üzerinden aynaya kendi yansımasını gördü. Aman tanrım diye fısıldadı. Korkmuş, bezgin ve yaşlı görüntüsüne bakarken başka nasıl dokunabilirdi ki diye düşündü. Göğsündeki iz hala kırmızı ve kızgın görünüyordu. Yaşlılık hastalığı, bunu nerede okumuştu? Kanserli yaşlı bir kadınım ben diye düşündü. Gözlerini sımsıkı yumdu. O sırada Marcy içeri girdi ve biraz daha dayan Catelyn, neredeyse bitmek üzere dedi. Ama henüz her şey bitmemişti. Kısa boylu, hafif toplu, esmer ve saçları örgülü olan Rachel elinde bir tepsiyle içeri girdi. Tepside küçük bir şişe çini mürekkebi ve her biri ayrı ayrı sarılmış bir kutu dolusu iğne vardı. Rachel, Catelyn'in gözlerini korkuyla açıldığını görünce kendi baş parmağıyla iki küçük mavi noktayı gösterdi. İşte böyle görünecek. Nasıl bir şey olduğunu görmek için kendime de yaptım. Sadece bir an için acı hissediliyor. Arı sokmasından bile daha az can acıtıyor. Rachel ve John dövmenin yapılacağı yeri tam olarak ayarlarken çok itinalı davranmışlardı ama Catelyn'in sinirleri yine de iyiden iyiye bozulmaya başlamıştı. Rachel, tamam hazırız dedi. Catelyn'in göğsünde soğuk antiseptiği bastırarak. Sonra iğnenin sıcaklığını hissetti. Sadece üç tane kaldı dedi Rachel. Tamam derken Catelyn'in sesi hem gergin hem de yüksek çıkmıştı. Marcy sol elini tuttu. Haklıydılar. Hemen hemen hiç canı yanmamıştı. Ama yine de gözyaşları yanaklarından süzülüp kulaklarına giriyordu. Hiç kıpırdamadan durdu. Eve dönerlerken Buddy ona nasıl olduğunu sormaya çalıştı. Catelyn başını iki yana sallayıp gözlerini kapadı. Yorgun musun? Catelyn başını salladı ve koltuğa başını yasladı. Eskiden kalma bir sözcük geldi aklına. Stigmata. Dipnot, stigmata, İsa'nın çarmıha gelirken vücudunda beliren izlerin bazı az izlerin de vücudunda yer alması. Evin önüne geldiklerinde Catelyn, Buddy'ye onu bırakıp dükkana gitmesini söyledi ama Buddy arabadan inip ona bir fincan çay hazırladı ve onun sonra yatağa yatırdı. Catelyn sırf onu üzmemek için yatağa yattı ama Buddy gider gitmez giyinip avluya çıktı. Birkaç ot yolduktan sonra derin bir nefes aldı ve okyanus havasına karışmış toprak kokusunun keyfini çıkardı. Joyce Tomatoes dükkanındaki tıpkı cennet gibi koktuğunu söylemişti ama bu koku cennetten de öte bir kokuydu. İçeri girdi ve telefonla uzandı. Tabaksnikler şu anda telefonumuza cevap vermiyorlar dedi telesekreter. Lütfen mesajınızı düdük sesinden sonra bırakınız. Merhaba Joyce, benim Kettin. Good Harbor'da yürüyüşe çıkalım diyecektim. Beni ara. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Ipswich, IPSWICH. Jude, JUDE. North, NORTH. Sink, SINGH. Carla, CARLA. Nike, NIKE. Sears, SEARS. Maine, MAINE. Marcy Myers, MARCY, MYERS. Yamaguchi, YAMAGUCHI. Marblehead, MABRLEHEAD. Terry, TERRY. Rachel, RACHEL.